yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba diyoruz başkentten. İşte haftanın son günündeki birlikteliğimiz başladı. Hepiniz hayatın seslerine hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü hayatın seslerini. Siz sevgili dinleyenlerimiz için yine kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Recep Özden var. Ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz. Programımıza her zaman olduğu gibi bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız, program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak aramanız, ulaşmanız mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğini dinliyoruz. Lezzet Hikayeleri.
Sevgili dinleyicilerimiz, köşemizde gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Yine merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar Nilgün Hanımcığım.
Beslenme açısından faydaları gerçekten saymakla bitmiyor tavuğun. Peki tavuk eti almamız, tavuk eti alırken bilmemiz gerekenler neler acaba?
Evet, şimdi önce üretim süreciyle ilgili herkesin kafasında soru işaretleri olduğunu biliyoruz.
Evet.
Her zaman bu konuşuluyor. Alırken nelere dikkat edeceğimizden bahsedelim. Ancak nasıl üretildiği ile ilgili ve neden 45 günde olduğu ile ilgili birazcık tüketicilerimizi aydınlatalım.
Peki, buyurun.
Özellikle biz tavukta da, yani şöyle diyelim, bir yumurta yapan tavuklar var, bir de etçil tavuklar var. Hı hı. Bunlar ikisinden birbirinden farklılar bir kere. Çünkü biz yumurta yaptığımızda 18 ay boyunca o tavuktan yumurta alıyoruz. Ette de sadece eti için değerlendirdiğimiz için eti iyi olan alıyoruz. Yani bunu aslında şöyle diyelim. Geçmişte bizim bahçelerde yediğimiz tavuklar hani yumurta da yapıyordu.
Evet.
Geziyordu orada, besleniyordu. İstediği zaman yumurta yapıyordu. Ama biz şimdi o yumurta tavuklarından günde bir tane yumurta alıyoruz.
Hı hı.
Yani biz aslında seleksiyon yaptık.
Hı hı.
Onların içerisinde, yani Türkiye'deki ya da dünyadaki bütün tavukların içerisinden en fazla yumurtlayanlarını bir tarafa aldık. En hızlı kilo alanlarını bir tarafa aldık. Yani bunun altında yatan temel, bilimsel temel,
hı hı,
bununla ilgili yapılan ıslah çalışması.
Hı hı.
Onun için insanların aklında bu bir günde böyle olmadı. Yani bunun gerçekleşebilmesi için ta Mendel'e bile dayandırabiliriz. Yani 1800'lü yıllardan bugüne iyi tavuk, yani kilo alan tavuğu ayıkladık, yumurta yapanı ayıkladık. Hatta öyle ki insanların gözüne görünmüyor ama biz sığırlarda bile bunu yaptık. Mesela Belçika mavisi diye bir sığır cinsi var ve çift kas yapıyor. Yani normal bizim siyah beyaz alaca gördüğümüz danalar 450 kilo 500 kilo olurken o daha fazla, aynı sürede daha fazla yem yiyip 900 kiloya kadar çıkabiliyor. Yani iki katı oranında et üretiyor.
Hı hı.
Şimdi bunda bunu yaparken nasıl yapılıyor? İnternete girip Belçika mavisi diye, onun ıslah çalışması diye baksınlar. Çiftliklerden, anne babalardan, yani bunu tavuğa da uygulayacağız. Aynısını yapıyoruz aslında. Anne babaları çiftleştirdikten sonra içinde en iri olanını seçiyoruz. En iri dişiyi seçiyoruz. En iyi erkeği, iri olan erkeği seçiyoruz. Onları tekrar melezliyoruz. Onların içerisinden gene en iyilerini alıyoruz. Aslında babaannelerimiz de bunu yapıyordu. Yani bir bahçeye domates ektiği zaman o domatesin en güzelini, en irisini, en lezzetlisini seçip nasıl alıyorsa,
evet,
biz de tavuğun ıslahı sırasında bu çalışmayı yaptık. Yani en kısa sürede en çok yemi yiyip de bize en fazla kilo alan tavuğu seçtik.
Hı hı.
Bu sebeple 45 günde, ama bunun bir sınırı var. Yani bunu kalkıp da 15 günde o kiloyu aldırmak mümkün değil. Nasıl insanın
45 günde, evet, mutlaka 45 günde gerekiyor.
Evet, ideal kiloya, yani bu beklediğinizde daha fazla kilo olabilir. Yani 4 kilo olabilir, 5 kilo olabilir. Ama biz şuna bakıyoruz. Verdiğimiz yemin karşılığında maksimum 1,5 kilo, 2 kilo, 2-200 civarında maksimum aldığımız zaman 45 gün.
Peki bu işte 45 gün olması zorunluluğu ya da aldığı kilo, bunların kontrolleri yapılıyor mu hep?
Kesinlikle kontrolleri yapılıyor. Hemen alırken neye dikkat ederiz de böyle, hani çünkü insanların kafasındaki soru işaretini gidermek adına bu açıklamayı böyle uzun,
evet,
yaptım. Alırken kesinlikle bunu her zaman ben vurguluyorum. Markalı ürünleri alıyor olmamız gerekiyor.
Hı hı.
Çünkü markalı ürünler, özellikle tavukta ihracat, yani Avrupa Birliği, yani Avrupa'daki dinleyicilerimiz de belki birçok tavuğunu Türkiye'den giden tavuklardan tüketiyor olabilir. Çünkü biz süt ürünleri ve beyaz etle ilgili ihracat yapabiliyoruz. Ama örneğin kırmızı etle ilgili oraya ihracatımız yok. Hani sucuk, hı hı, gönderemiyoruz, ama beyaz et o kadar kontrol ediliyor ki. Şöyle söyleyeyim size, üretim safhasında civciv olmasından başlayarak,
hı hı,
soframıza gelinceye kadar 180 noktada kontrol var.
Bu ciddi,
evet,
denetimlerden çok geçiyor
ciddi.
Yani.
Bu 180 kontrol noktasından neredeyse 80-90 tanesini direkt bakanlık, daha işletmeye girmeden, yani ilk yetiştiği yerde, eskisi gibi raf sistemleri değil artık, hani geziyorlar, hı hı, ama 10 metrekarede değil de 1 metrekarelik alanda geziyorlar ya da 550 santimetrekarelik alanda geziyorlar. Orada layet dahil örnek alıp kan örneği alıyorlar, yemlerinden örnek alıyorlar, tavuğun kendisinden örnek alıyorlar. İnsan sağlığı açısından risk oluşturabilecek herhangi bir faktör olup olmadığı mutlaka bakılıyor. Ve dünyada yumurtadan sonra, çünkü yumurta da öyle, dünyanın en ucuz protein kaynağı, hayvansal protein kaynağı. İkincisi de tavuk. Lütfen anneler babalar buna yediriyor olmaktan çekinmesinler, çünkü
çekiniyorlar. Evet. Çünkü hormonlu tartışması var. Yani hormon denetimi de yapılıyor mu ya da nereye kadar yapılıyor?
Kesinlikle direkt hormon, yani biz şuna çok aldığımız televizyonda, internette böyle şırıngayla tavukları şirip yaratıyor, böyle bir sistem yok. Bunun olabilmesi mümkün değil. Yani siz ve hepsi de açıktır beyaz et işletmelerinin. Arzu ederseniz örneğin işte Ankara'nın çevresinde var, Manisa tarafında var. Ya ben bunun nasıl üretildiğini görmek istiyorum diyorsanız kapısını çalıp girebilirsiniz. Ama girmek için içeri girinceye kadar ben sanki uzay üstüne giriyormuş gibi hissettim. O kadar hijyene dikkat ediyorlar. O kadar içeride bununla ilgili herhangi bir bulaşıklık olmasın diye dikkat ediyorlar. Bir de şöyle bir algı var. Sanki yurt dışına giden tavuklar ayrı yetiştiriliyor, Türkiye'dekiler ayrı yetiştiriliyor gibi bir algı var.
Yok öyle bir şey.
Bu da mümkün değil. Çünkü şöyle düşünün, 1 milyon tane tavuk kesiliyor işletmelerde. Örneğin bu büyük entegre tesislerde. Şimdi 1 milyon tavuğun hangisi nereden geldiğiyle ilgili ayırmak mümkün mü? Hani bunu buraya ayıralım, bunu buraya ayıralım. Yok, mümkün değil.
Mümkün değil tabii ki.
Bununla ilgili web sayfaları kurdular. Üretim aşamalarını görsünler diye insanlar oradan bakabilirler. Evet, insanların aklına bu soru işaretlerini sokuyorlar ama ispat edilmemiş bütün iddialar benim için gerçek değildir.
Evet, elbette.
Önceliği ispat ediliyor olması lazım. Yani bunun bu rahatsızlığı, içinde hormon olduğunu, ya bir tane veteriner hocamız var, Mehmet hocam, çok severim kendisini, Ankara Üniversitesi'nde, diyor ki dünyada diyor tavuğu hormon verilecekle, hormon vermekle ilgili bir tane ilaç yapıldıysa ben mesleğimi bırakacağım diyor. Yani yapılmış lisanslı bir ürün bile yok bile buna yok. Dair.
Evet. Ama şimdi tabii bütün bu kulaktan duyma, kulaktan dolma bilgilerle işte marketten tavuk alacağımıza işte köy tavuğu adı altında pek çok tavuk alıyoruz. Geç pişiyor, işte gerçek tavuk bu diyoruz. Halbuki
öyle değil. Çünkü demin dedik ya, seleksiyon yaptık biz bunu diye. Şimdi sizin eski köylerimizde ya da benim babaannemin yaptığı yumurtalarda ya tavuklarda, şimdi o tavuk zaten bir kere çok uzun süre geziyor. Yani normal bir tavuk o bir metrekare alanda 10 adım atıyorsa ya da 100 adım atıyorsa kesilinceye kadar, bizim tavuğumuz günde belki 100 adım atıyor ve 10 ay boyunca geziyor ve kas yapıyor. Yani şimdi bir insanın sadece sandalyede oturup hiç hareket etmemesiyle bütün gün spor yapıyor olmasındaki kaslarının rengi ya da sertliği aynı olur mu? Hani böyle pozu yaparlar, gösterirler.
Evet,
yani
evet.
Bu aynı bunun gibi. Gezdiği için daha fazla kas yapıyor, eti siyahlaşıyor ve daha geç pişiyor. Yani karşılığı, buradakinin karşılığı bu ve o tavuk yaşlanıyor aslında.
Evet.
Biz buna
kartlaşıyor.
Kartlaşıyor aynen. Biz normalde ne diyoruz? Piliç eti yiyoruz.
Evet.
Tavuk eti yemiyoruz zaten.
Hı hı.
O piliç, o taze, onun için daha çabuk pişiyor ve daha kolay tüketilebiliyor ve daha beyaz oluyor.
Peki tadındaki yavanlık, hani o eski tavuklarımızın tadını bulamıyoruz diyoruz ya. Hakikaten yok o tatlar.
Evet. Onu da şöyle açıklayayım. Örneğin normalde gezen tavuklar, yani ortalıkta gezen tavukların ne yediğini kontrol etmiyoruz biz. Onlar hayvansal protein alıyorlar. Nedir? Solucan yiyorlar. Onlar yerdeki böcekleri yiyorlar. Buğday yiyorlar, ot yiyorlar. Ama bizim normalde yetiştirdiğimiz tavuklar sadece mısır yiyorlar.
Evet.
Yani yedikleri ya da mısır, buğday gibi hani bitkisel protein alıyorlar. Bu sebepten dolayı lezzet farkı olabilir. Bunu kesinlikle inkar etmiyorum.
Evet.
Ama besin değeri anlamında herhangi bir fark yok.
Yok diyorsunuz. Peki şimdi bir de organik tavuklar var. O organik tavuklar ne kadar güvenilir? Organik tarımımız var mı ki bizim?
Bu organik tavukla ilgili de kesinlikle sertifikalı olandır. Yani bunu hep gene yapıyorlar. Bu halk pazarlarında böyle yolunmuş tavukları. Ya şöyle yapanlar var. Normalde yumurta tavukları 18 ayı doldurduktan sonra kesime gönderiliyor ve Genelde bu nugget gibi ya da işte tenders gibi, evet, şinitzel evet, gibi böyle onu kıymaya çevirip de genelde değerlendiriyorlar. Ama bunları alıp tüylerini yolup, yani 18 hı-hı, kart pişiyor zaten, kart geç pişecek.
Köy tavuğu
işte organik diye satıyorlar pazarlarda. Gene buna inanmayalım, mutlaka bakanlığın onayladığı yerlerden. Bu Avrupa Birliği içinde böyle.
Çünkü
yani
zehirlenmesi gerçekten zarar verdiği takdirde çok ciddi boyutlara taşıyabiliyor.
İnsan sağlığı açısından çok büyük bir risk. Bu sadece Türkiye için değil, Avrupa'daki vatandaşlarımız da alırken, çünkü bu dünyada bir standart. Hı-hı. Mutlaka üzerinde organik gibi mavi ve yeşilden oluşan, genelde dünyada da bu kabul görmüştür, mavi ve yeşil sertifika. Bu sertifikasının olduğuna bakıyor olmak gerekiyor. Eğer o sertifika varsa organiktir ve denetlenir. Ve denetleyenler sadece Türkiye'deki firmalar değil, dünyadan firmalar gelip burada Türkiye'deki tavukları denetliyor. Çünkü biz dünya pazarına hitap ediyoruz bu anlamda. Evet. Yani şunu da söylemek istiyorum.
Bütün çok güvenilir diyorsunuz. Evet, yani, evet.
Ama markalı olan tabii.
Marketlerden aldığımız markalı, evet. Üzerinde tarihiyle her şeyi.
Son kullanma tarihi yazan. Kesinlikle dışarıdan açık tavuk almayın. Yani satın alınmaması gerekiyor. Dökme tavuk diyorlar buna. Merdiven altı üretimde herhangi bir risk yaşanabilir. Sağlık açısından risk oluşabilir. Ne zaman üretilmiş, nasıl üretilmiş, ne yemiş, ne içmiş, buna bakıyor olmak gerekiyor. Onun için markalı ürün alıyor olmak tüketim anlamında tüm dünyada kabul görmüş şekilde sağlıklı ve güvenilirdir. Onun evet. için markayı tercih
biz
ediyor
şimdi,
olmak lazım.
Tarihine göre bakıp alıyoruz belki, ama alıyoruz atıyoruz dipfrize. Dipfrizdeki ömrü ne kadardır o son kullanma tarihinden
evet.
itibaren?
3 ay kadar dolapta durabilir, ama bütün ürünlerde buna dikkat edelim. Yani taze tüketim her zaman daha iyi. Yani evet. ne kadar tüketeceksek o kadar almaya dikkat edelim. Mutlaka çıkardıktan sonra direkt pişirmek değil, 1-2 saat öncesine çıkartıp artı 4'te, yani buzluktan hı hı. alt tarafa çıktıktan sonra pişiriliyor olması gerekiyor. Önemli. Evet, önemli. Bunlara da dikkat etmek lazım.
O da ısısında bekletmeden, çünkü üzerinde bakteri mi
üreyebilir? Aynen, bakteri üreyebilir. O sebeple dolapta duruyor olması sağlık açısından çok daha önemli.
Evet.
Bir de şeyi de söylemek istiyorum, bu helal kesimle ilgili olan da yani ülkemizde o kadar çok bununla ilgili sıkıntı yaşadılar ki, özellikle biz Arabistan'a hatta İsrail'e bile tavuk gönderiyoruz ve onlar İsrailler koşer dediğimiz bir sertifikaya istiyorlar. Arabistan'la Müslüman ülkelerde helal kesim istiyorlar. Çünkü her bir tavuğun elle kesiliyor olmasını ve hani onlar adına bismillahla kesilmesi hı hı. deniyor. Bunları bile gelip ansızın denetliyorlar işletmeleri Araplar. Hı hı. Onun için o ortamın ne kadar hani güvenilir olduğunu ya gidip görmeden oturduğunuz yerden eleştirmeyelim.
Evet.
Yani çünkü bunda şu kaygıyı duyuyorum ben. Toplumumuzun ilerlemesi için proteine ihtiyacımız var. Hı hı. Bir toplumun ne kadar zeki olduğunu onun tüketmiş olduğu protein kaynağından ve protein miktarından anlayabiliriz. Bütün dünya bu tavuğu tüketirken biz çocuklarımıza tavuk yedirmeyerek onların proteinden yoksun kalmasını istemiyorum.
Evet, şimdi tabii yetişmesinden kesimine, yetişirkenki kontrolünden paketlenmesine kadar her şey en sağlıklı biçimde yapılıyor hı-hı. ve bunların denetimleri de %100 tam olarak yapılıyor diyorsunuz.
Evet.
Evet.
Burada alırken özellikle gene yumurtada bunu söylemiştik geçen hafta, tavukta da söyleyelim. Daha doğrusu bütün gıdalar için, yani soğukta muhafaza edilen ürünlerimizi mümkün olduğunca alışverişin en sonunda yapalım.
Evet.
Çünkü o taşıma sırasındaki soğuk, hele yazın, en çok tüketildiği hı-hı. zamanlar yazın, o soğuk zincirin kırılmasına izin vermeyelim. Hemen dolaba getirip koyalım, çünkü bir bakteri üremesi halinde zehirlenmesi çok kötü bir şey.
İşte o yüzden belki tavuklardan zehirlenme olayları çok fazla
evet, çok
olabiliyor.
Fazla
bunlara çok fazla da dikkat etmiyoruz ne yazık ki.
Evet, dikkat etmek gerekli. Bir de bu gene tavuğu pişirirken hep mangala yöneliktir hı-hı. böyle.
Evet, yaz geliyor.
Yaz
artık.
Geliyor onun için. Lezzetli mutlaka, ama sos yapıyoruz ya. Hani yağ ile birlikte böyle salçalı falan. Böyle sos yapıyor olmak bir nebze bu da koruyucu. Neden? direkt ateşe maruz kalmasındansa etrafında bir yağ tabakasıyla pişiriyor olmak bir nebze olsun onu koruyacaktır. Hı hı. Onun için soslu yapıyor olmak bu anlamda sossuza göre daha sağlıklı ama mümkünse de haşlayarak yapıyor olmak. Çünkü mangalın o en çok gene zehirlenme ile ilgili evet, ya da evet. Hani kırmızı ette de bu var ama özellikle tavukta daha da baskın hı hı. hale geliyor. Nasıl yaptığımıza dikkat edelim bununla ilgili pişirirken. Hani seviyorsak mangalda değil de haşlayarak yiyor olmayı daha çok öneririm mesela.
Ya da
mesela.
Belki de tavada yine.
Tavada tabii.
Hani yavan diyoruz ya belki o çeşit çeşit baharatlarla. Yapılabilir, tatlandırarak. Peki, çok teşekkür ediyoruz sevgili
Mehmet
Efe. Ben teşekkür
ederim,
yine
sağ olun.
Güzel bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Sağ olun, var olun. Haftaya yine birlikte olacağız lezzet hikayelerinde.
Görüşmek üzere, İlgin Hanım. Sağ olun, çok teşekkürler.
Dinleyicilerimiz 15.28'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz ve biz şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Buket Barlas Vehter var. Başkent'ten merhaba diyoruz sevgili Buket Barlas Vehter'e.
Ben de sizlere minicden merhaba diyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet, havalar ısınmaya başladı malum. Özellikle havaların ısınmasıyla Münih'te bisiklete binenlerin sayısında önemli artışlar var galiba. Bisiklete sadece spor yapmak amacıyla değil, çoğu zaman rahat ve hızlı bir ulaşım aracı olduğu için biniliyor galiba. Bu yüzden tercih ediliyor. Ne dersiniz?
Evet, Almanya'nın diğer şehirlerinde olduğu gibi Münih'te de her mevsim bisikletlileri görmek mümkün. Bazıları yağmur da yağsa, kar da yağsa bisikletlerine binip işlerine, okullarına gidiyorlar. Gerçekten de kışın dondurucu soğuklarında bile bisiklete binenler var. Ama asıl bisiklet mevsimi havaların ısındığı bugünlerde başlıyor diyebiliriz. Çünkü bugünlerde bisiklet trafiğinde çok önemli artışlar yaşanmakta. Münih'te ulaşımın rahat bir şekilde sağlanabilmesi için bisiklet yollarına çok önem verilmekte. Tüm şehri adeta bir örümcek ağı gibi kaplayan bisiklet yollarının uzunluğu 1200 kilometre. Aslında Münih çok da büyük bir şehir değil. Nüfusu 1,5 milyon civarında. Bu büyüklükteki bir şehirde toplam uzunluğu 1200 kilometreye varan bisiklet yolları haliyle çok önemli bir yapılanmayı göstermekte. Zaten şehir içinde bir yerden bir yere gitmek istediğiniz yere genelde en hızlı şekilde bisikletinizle ulaşabiliyorsunuz. Çünkü durakta bekleme derdiniz olmuyor veya park yeri aramanıza gerek kalmıyor. Toplu taşımacılığa çok önem verilen Münih'te insanların arabaları yerine otobüse, tramvaya veya metrolara binmeleri teşvik edilirken bisiklete binmelerini de cazip hale getirmeye çalışan pek çok girişim, pek çok kampanya var. Tabii burada özellikle şehir merkezindeki trafiğin sıkışmasını engellemek veya otoparklarda görülen yığılmaları azaltmak hedeflenmekte. Ayrıca insanların yine araba yerine bisiklete binmeleri teşvik edilerek araba egzozlarından kaynaklanan hava kirliliğini de azaltmak mümkün olabiliyor. Öte yandan bisiklete binmenin sağlık açısından da faydaları bilinmekte. Hep gösterilen bir nedendir. Hepimiz günlük koşturmaca sırasında spor yapmaya ayrıca vakit bulamamaktan yakınırız. Oysa işe, okula, alışverişe, kısacası her yere bisikletle gidildiğinde bir yandan da zaten sporunuzu yapmış oluyorsunuz. Avrupa'nın diğer şehirlerinde olduğu gibi Münih'te de her yaştan insanı bisiklete binerken görmeniz mümkün. Burada çoluk, çocuk, genç, yaşlı adeta herkes bisiklete biniyor diyebiliriz. Çocuklara çok küçük yaşlarda, ilkokul yıllarında bisiklet ile ilgili ilk eğitimler verilmeye başlanıyor. Hem teori hem uygulamalı ciddi bir eğitimden geçen çocuklar böylelikle trafik kurallarını öğrenmiş oluyorlar. Çünkü bisikletinizi bisiklet yolunda da biniyor olsanız trafiğin bir parçası olduğunuzdan kuralları bilmeniz ve bu kurallara uymanız gerekiyor. Bilindiği gibi Münih aynı zamanda çok turistik bir şehir. Buraya gelen turistler de unutulmamış. Şehrin birçok yerinde bisiklet durakları diyebileceğimiz yerlerden bisiklet kiralamanız mümkün. Dijital bir sistemle donatılmış bu bisikletleri daha sonra şehrin başka yerlerinde de bırakabiliyorsunuz. Bunun yanında yine rehber eşliğinde bisikletle şehir turu yapmak da mümkün. Münih Alp Dağları'na yakın olsa da şehir düz bir alanda kurulu. Öyle olunca da bir yerden bir yere giderken öyle çok dağ tepe aşmanız da gerekmiyor. Bu durumda Münih'te bisiklete binmek gerçekten çok keyifli bir deneyim diyebiliriz.
Ne güzel. Tabii şimdi baharın gelmesiyle birlikte yine Münih'te bahar temizliği de başladı sokaklarda. Bizim de Türkiye'de yıllar önce çok gördüğümüz şeylerdi. Birazcık da bundan söz eder misiniz? Çevrenin daha temiz olması için uğraşıyorlar galiba Münihliler.
Evet, bugünlerde hemen hemen her mahallede özellikle hafta sonlarına denk gelecek şekilde çöp toplama etkinlikleri düzenlenmekte. Bu etkinlikler önceden ayrıntılı bir şekilde duyurularak mümkün olduğunca çok insana ulaşılmaya çalışılıyor. Etkinliği düzenleyenler hem büyük çöp torbalarını temin ediyorlar hem de toplanın çöplerin gerekli yerlere ulaştırılmasını sağlıyorlar. Aslında bilindiği gibi Avrupa'da özellikle Almanya'da işte sokakların çok temiz olduğu hep söylenir. Yine de alıcı gözle etrafa bakıldığında özellikle yeşil alanlarda bazen rüzgarın da etkisiyle daha çok üstü açık çöp kutularından etrafa saçılmış çöpleri görmek mümkün. Özellikle şehri boydan boya geçen İzar Nehri, Münihlilerin güzel havalarda piknik yapmayı tercih ettikleri bir alan. Her yıl İzar Nehri'nin kıyılarını temizlemek amacıyla pek çok gönüllü girişimlerde bulunulmakta. Burada en büyük sorun ise kırık cam şişeleri. Nehir kenarında yapılan pikniklerin olmazsa olmazı içecek şişeleri kırıldıklarında nehir kıyısında yalın ayak gezmeyi sevenler için büyük tehlike yaratıyor. Gönüllüler bir araya gelerek diğer çöpler yanında özellikle bu cam parçalarını da tek tek toplamaya çalışıyorlar. Tabii ki bu da zaman alan ve oldukça zahmetli bir iş. Belediyeye ait temizlik birimlerini beklemektense Almanlar bir şekilde kendileri organize olup bu bahsettiği bahar temizliği etkinliklerini düzenliyorlar. Özellikle bahar aylarında çoluk çocuk her yaştan gönüllülerin katkısıyla etraftan torbalar dolusu çöp toplanmakta. Böylelikle çevre temizliği veya sokakların temizliği sadece belediyelere ait bir sorumluluk olmaktan çıkıp halkın da bu konuda çaba göstermesi gereken bir konu olmakta. Ki bu da gerçekten çevrenin temiz tutulabilmesi için önemli bir adım diyebiliriz.
Evet, sevgili Buket Barlas Vehter, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Size de başkentten iyi hafta sonları diliyoruz. Yine görüşmek üzere, hoşça kalın.
Çok teşekkür ediyorum, hoşça kalın.
Yalan söylerler, şarkılardır gerçeği.
Türklerde spor kültürü. ...15.39 Türkiye'de saatlerimiz ve Türklerde spor kültürü köşemizde Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi, Sporda Psikososyal Alanlar Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven'le birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba Nilgün Hanım, hoş bulduk.
Evet, bugün Türklerdeki kayak sporundan bahsedeceğiz. Çünkü kar üzerinde aslında ailecek de yapılabilen sporlardan, yapmanın ötesinde keyifle izlenebilen bir spor dalı aslında kayak, değil mi?
Evet.
Türklerde ne zaman, nasıl başlamış eski Türklerde acaba?
Tarihi kaynaklar Türklerin kayak yaptıklarını belirtiyor. Kuzey Avrupa ülkelerinde büyük göçten Ural Dağları eteklerinde yaşayan Finlilere Türk kavimleri tarafından kayağın öğretildiği öne sürülüyor. Türklerde kayakçılıkla tanınmış olan kabileler hakkında ilk önce Çinliler bilgi veriyor. Bunlar daha ziyade Orta Sibirya, Altay ve Sayan dağları ve onların daha kuzeyinde yaşayan kavimler oluyor.
Hı hı.
Tang sülalesi tarihinin bilhassa 7. asra ait olan kayıtlarında ise sığır kemiklerinden yapılmış buz üzerinde kayaklarla kaydıklarını ve bunlara sığır ayaklı Türk manasına gelen bir kelime sarf ettiklerini söylüyorlar. Çünkü Türklerin yaşadıkları coğrafyayı da düşündüğünüz zaman çok eksi 50, 60, 40 derece soğukta ve yüksek rakımlı yerlerde yaşıyorlar. Biliyorsunuz coğrafya yapılan etkinliği çok belirliyor, kültürü şekillendiriyor, davranışları,
evet,
şekillendiriyor. Bu bakımdan Türklerin yaşadığı coğrafyada böyle bir soğuk ortamda mutlaka eski Türklerin de kayak sporunu tanıdıklarını, kayakçı uğraştıklarını biliyoruz. Hatta bu konuda da Zeki Veli Toga'nın Eski Türklerde Kayakçılık isimli bir de makalesi var çok geniş bir şekilde. Okuyucularımız
da
bunu da,
evet,
eğer merak ediyorlarsa araştırıp şey yapabilirler.
Evet, detaylı takip edebilirler diyorsunuz. Peki hocam, Anadolu'da geleneksel kış sporlarının o alt görünümleri vardır. Ondan da söz edebilir misiniz bize lütfen?
Nilgün Hanım, Türklerin yaşadığı coğrafyayı incelediğimizde Türklerin sosyal hayatında kayağın önemli bir yere sahip olduğunu söyledik. Anadolu'da, özellikle doğuda, İsveç kadar karlı ve soğuk olan kışları birçok ihtiyaçları halkın doğal olarak karşıladığını görüyoruz.
Hı hı.
Dağlık arazide kışın köylüler ayaklarına hedik takıyorlar. Anadolu'da bazı yerlerde buna laken de deniyor. Ve bu şekilde kara basmaktan kurtularak köyler arasında gidip gelmektedirler. Bazen
nedir
da
nedir onun altı, böyle kızak gibi midir?
Bunun işte bağırsaklardan yapılmış, sinirlerle desteklenmiş, uzun bir şekilde böyle kar ayakkabısı diyelim.
Hmm,
onun, evet, orta kısmına ayağını koyuyor ve geniş bir hacim kapsadığı için de karda batmadan yürüyebiliyor. Ben bunlardan da topladım epey kendim. Laken olarak da bunun ismi geçiyor. Avlarda da yine avcının hareket edebilmesi için hedik kullandığını biliyoruz. Ve buradan da kış sporlarımızın halkımıza yakın olduğu anlaşılıyor. Bir hatıramı daha anlatacağım. Sivas'ta kar yağarken çocuklar derslerde ayaklarında buz patenleriyle dersi dinliyorlar. Çünkü o teneffüste hemen sokak buz olduğu için hemen dışarıya çıkıp kayıyorlar.
Evet, evet. Teneffüsü bekliyorlar.
Teneffüsü bekliyorlar. Çünkü onu sökmek, takmak zaman alacağı,
evet,
için. Bizzat bu anı hatırlatan 30'lu yıllardaki o zaman öğrenci olan kaynak kişiler bana aktarmıştı. Hmm. Sivas'taki karın yağmasının ve oradaki kayak sporuna olan ilgiyi anlatması açısından.
Ne güzel, ne güzel. Evet, peki hocam, şimdi Selim Sırrı Tarcan'ın da İsveç'e gittiğini, kayağı ilmi metotlarıyla öğrendiğini biliyoruz. Bununla ilgili neler paylaşırsınız bizimle?
Evet Nilgün Hanım, daha önce de bahsetmiştik Selim Sırrı,
evet,
Tarcan. Beden eğitimi ve spor kavramı çerçevesinde kayak sporunu modern olarak tanıyıp bir spor dalı olarak ele alıyor ve bunların ilki, Türkiye'deki ilkidir. Selim Sırrı Tarcan olmuştur. Modern anlamda kayak sporunu görüş olarak da ülkemize getiren kişidir. Selim Sırrı Tarcan İsveç'e 1909 yılında yüksek tahsile gittiği zaman İsveç'te kayak sporunu ilmi metotları ile öğreniyor ve orada kayıyor. Selim Sırrı Tarcan'ın 1919 yılında Spor Alemi dergisinde yayınladığı bir makalesi var. Kış Sporları isimli. Bu makalesinde şöyle: İsveç'te kayak sporuna gösterilen ilgiye hayranlık duyduğunu ve ülkemizde de beden eğitiminin önemi kavrandıkça kış sporlarının gelişeceğini ve bu konuda Avrupa'da spor yapmış ve bilgi sahibi olan gençlerimizin yardım etmesi gerektiğini belirtiyor. Selim Sırrı Tarcan'ın 1919 yılında hayal ettiği kayak sporu, 1936 yılında Berlin'de yapılan kış olimpiyatlarına Türkiye'nin iştirak etmesi, 2011 yılında Dünya Üniversite Kış Olimpiyatlarının Erzurum'da yapılmış olması ve yine 2017 yılı 11-12 Şubat tarihlerinde Erzincan Ergan Dağı'nda Dünya Kayak Dağ Kayağı Şampiyonası'nın yapılması Türkiye'de hem kayakçılık açısından hem dağ kayağı açısından da çok önemli olarak görüyorum. Ve bu Dağcılık Federasyonu'nun çok önemli bir başarısıdır. Böyle bir organizasyona alması ve oraya dünya çapında dağ kayağı yapan kayakçılar gelmiştir. Evet. Bu çok önemli bir şeydir.
Şimdi tabii 1936'daki Germiş Kış Olimpiyatlarına geleceğiz ama şimdi Osmanlı ordusunda kızaklı keşraflar sınıfı var. Ama bu da o kadar detaylı bir konu ki, değil mi? Çok uzun bir konu. Bunu daha sonraki programlarımızdan birine bırakalım isterseniz.
Peki siz nasıl uygun görürseniz Nilgün Hanım.
Evet. Şimdi Cumhuriyet dönemine gelelim ve o dönemdeki Kayak Federasyonu'nun kuruluş yıllarını anlatalım. Çünkü oradan başlıyor asıl hikaye galiba.
Evet. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz gibi Selim Sırrı Tarcan modern anlamda bir kayağa gitti, gördü. İsveç Kralı'yla beraber kayak yaptı orada. Hatta bazı kitapların kapaklarında da Selim Sırrı Tarcan'ın elinde kayaklarla resimleri var. Türkiye'de Cumhuriyet döneminde beden eğitimi ve sporun modern anlamda örgütlenmesinde kayak sporu da bu politikalar içerisinde ele alınıyor. Bunun bir göstergesi olarak Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Teşkilat ve Nizamat-ı Umumiyesi'nin 56. maddesine baktım ben. Orada kızakçılık ve kayakçılık sporuna da yer veriliyor. Bu çok önemli bir şey. Bu sporu ele alacağız diyor. 1935 yılında Kayak Federasyonu olarak değil de Dağcılık ve Binicilik Federasyonu olarak kurulmuş. Daha sonra 1936 yılında Kış Olimpiyatlarına Türkiye katılacağı için federasyonun adını Türkiye Dağcılık ve Kış Sporları Federasyonu olarak değiştiriyorlar ve onun üzerine Kış Olimpiyatlarına iştirak ediliyor ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü de 3530 sayılı yasayla daha sonra 38 yılında kurulacağı için bu prosedürün tamamlanması 1939 yılını buluyor ve Kayak Federasyonu, Dağcılık Federasyonu, Kayak Federasyonu 1966 yılına kadar birlikte geliyorlar. 21 Temmuz 1966 yılında da Dağcılık Federasyonu Kayak Federasyonu'ndan ayrılmış oluyor. Yalnız burada bir problem var.
Nedir hocam?
Şimdi bu 36 yılında kış olimpiyatlarına katılan bir ülke Türkiye Dağcılık ve Kış Sporları Federasyonu var. Şimdi Kayak Federasyonu'nun kuruluşu nasıl 1939 oluyor? 36 olması lazım.
Evet.
Hatta İdman Cemiyetleri İttifakı'ndaki bu 56. maddeyi şey yaparsak daha önce olması lazım. Dağcılık Federasyonu'nun kuruluşu 1966 olmaması lazım. O zaman onun da 1936 olması lazım. Bu iki federasyonun teknik kurullarının bir araya gelerek yönetim kurulunun buna karar verip federasyonun gerçek kuruluş tarihini belirlemeleri bence geri plan açısından önem arz etmektedir.
Evet, evet, doğru söylüyorsunuz hocam. Şimdi o zaman gelelim 1936 Germiş Kış Olimpiyatlarına. Çünkü Türkiye ilk o zaman katıldı dediniz galiba, değil mi?
Evet, o zaman katıldı. Çok geniş bir mesele. O tarihlerde Çin bu olimpiyatlara katılamadı. Türkiye katıldı. Bugün Çin olimpiyat düzenliyor.
Evet.
O zamanki Türkiye'nin mutlaka bir olimpiyat düzenleme hazırlığı içerisine girdiğini anlıyoruz biz. Yani bir planlama yapıyorlar ve dünyadan geri kalmıyorlar. kış sporlarında da geri kalmamış. Önemli olan katılmak değil mi?
Evet.
Bitti.
Hocam aslında bu da çok detaylı bir konu. Yine bunu da isterseniz ilerleyen günlerdeki programlarımızdan birine bırakalım. Özellikle ele alalım, anlatalım.
Peki Nilgün Hanım, siz daha sonra böyle bir program beraber yapalım.
Evet. Şimdi Gazi Terbiye Enstitüsü Beden Eğitimi Şubesi'ndeki kayak faaliyetleri de var tabii ki.
Şüphesiz. Bunun Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Şubesi, beden eğitimi ve sporun menbaı, kaynağı, her şeyin öğretildiği orada şekilleniyor.
Evet.
Türkiye'de beden terbiyesinden önce Gazi Terbiye Enstitüsü basketbolu giden öğretmen ağrıya tanıtıyor.
Hı hı.
Politikadan önce bizim öğretmenlerimizin, o vefakar öğretmenlerimizle tanınıyor. Şimdi Gazi Terbiye Enstitüsü'nün önce hocaları var. Bunlar kimler? Nizamettin Kırşan, Vildan Aşır, Savaşır, Zehra Alagöz. Bunlar çok iyi kayak kayıyorlar. Baykurt Daynaz. Dünyanın en iyi beden eğitimi öğretmenlerinden Türkiye'ye gelmiş. Eşi de, bunlar Almanya'dan gelirken kayaklarını da getirmişler. Ve talebelerine bu kayma tekniklerini öğretiyorlar. İlyas Sınal. Oğlu Çelik Sınal. O da çok önemli bir yönetmen.
Kayakçı, evet.
Tabii belgesel hazırlıyor. Gazi Terbiye Enstitüsü'nün beden eğitimi şubesinde öğretim elemanı olup kayak hocalığı da yapıyor İlyas Sınal. Daha sonra anlatacağız. Gelmiş kış olimpiyatları da takım kaptanı.
Hmm.
Çok önemli. O zamanlar Gazi Beden Eğitim Bölümü'nün ders programlarında 15 günlük kayak kampı zorunluydu. Gazi Beden Eğitim Bölümü bitiren beden eğitimi öğretmenleri aynı zamanda çok iyi kayak hocası olarak da yetiştiriliyorlardı. Buradan mezun olanlar gittikleri yerlerde kayak sporlarını öğretmeye ve yaygınlaştırmaya çalıştılar.
Evet, tabii şimdi bunlardan söz ederken Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü ve Ankara Mülkiye'deki kayak faaliyetlerini de unutmamak lazım herhalde, değil mi?
Kesinlikle. Alman kayak hocası Herbert Riedel, Yüksek Ziraat Enstitüsü talebelerini kalabalık bir grup halinde Uludağ'a kayak kampına götürüyor. Onları çalıştırıyor. O zamanlar yüksek okulların sömestr tatilleri yaklaşık bir ay olduğu için bu süreyi Riedel çok iyi değerlendiriyordu. Riedel kim? İşte 36'daki kış olimpiyatlarına gider milli takım antrenörümüz.
Hmm.
Ankara Mülkiye'de ise Almanya Beden Terbiyesi Akademisi 30 Eylül 1937 tarihinde bitiren Ahmet Yaramanoğlu. Kayak sporunda da çok iyiydi ve mülkiyeli öğrencileri Uludağ ve Elma Dağı'na kayak kampına götürüyordu. Büyük bir rekabet vardı.
Vardı.
Mesela Gazi Terbiye kampa gitmiş, Ahmet'in talebeleri gelmiş diye bütün kamp onu konuşuyorlar. Kendi aralarında yarışmalar yapıyorlardı.
Peki halk evleri de vardı ama?
Halk evleri de Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlı olarak 19 Şubat 1938'de kurulan halk evlerinin spor kolu kayakçılık şubesi de faaliyete geçmişti. Bu konu oldukça çok geniş ve teferruatlı. Ancak halk evlerinde kayağın ele alınma hedefleri bir rekortmen çıkarmak değil de sizin programın girişinde ailece yapılabilecek,
evet,
bir sosyalleşme olarak bahsetmiştiniz. Kayağı halk evlerini tanıtarak bir araya getirmek amaçlanmış. Ve halk evleri kayak sporuna da önem vererek halkı bu spora yönlendiriyor. Gençler Birliği, Ankara Gücü, Muhafız Gücü, Gazi Terbiye Enstitüsü, Mülkiye ve daha kulüpler, birçok kulüp kurduğu kayak takımları ile yarışmalara iştirak ediyorlar. Bir örnek vereyim. Örneğin pazar günü kayağa gideceğiz. Hı-hı. Halk evinin önünde kamyon geliyor. Herkes kamyona biniyor, dağa götürüyor bizi. Kayıyoruz ve tekrar geliyoruz.
Evet.
Mesela Bolu'da diyelim ki bir kupa düzenleniyor. Bir bakıyorsunuz 500-600 kişi o gün kayaklarıyla gelmiş, o kayak yarışmasına katılıyor. Bu kadar önemliydi.
Evet.
Halk evlerindeki kayak faaliyeti.
Evet, süremizin de sonuna geldik hocam. Son bir dakika içerisinde neler söylemek istersiniz? Var mı ekleyeceğiniz?
Efendim, işte buradan ilham alarak Gazi Üniversitesi Rektörü'nün himayesinde bu anlayışla kış sporları topluluğunu kurdum ve böyle bir topluluğun akademik danışmanlığı da yaptım aynı zamanda. Çok gurur duyuyorum böyle bir spora da sahip
hocam
çıktığım için. İnsanın ruhsal ve bedensel gelişiminde ve sosyal ortamda uyumunda önemli bir yeri olan bu kayak sporunun her mevsimde yapılabilir duruma getirilmesi bu sporun sürekliliği açısından göz önüne alınmalı.
Evet
diyorsunuz.
Biz de katılıyoruz bu güzel dileklere ve çok teşekkür ediyoruz bu hafta için sizlere. Haftaya yine birlikte olacağız.
Ben de çok teşekkür ederim Nilgün Hanım.
Sağ olun hocam. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi, Sporda Psikososyal Alanlar Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven'le birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz hocamıza. Ve bir teşekkür de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyenlerine. Bugün Gezegeninde bu haftada bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun diyoruz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar Hayatın Seslerini. Sevgili Recep Özlem yayını sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Pazartesi günü 15 haberleri sonrasında yine birlikte olmayı diliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın, iyi hafta sonları.
Hayatın Sesleri.